Ayrım 12. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 126. Elden gelenle öğün olmaz ve reel politik. İkincisi, demek elden gelenle öğün olmaz. O da vaktinde gelmezmiş. Demek Amerika, demek UPF, seni olsa olsa Samsun'un sümüklü böcek ihracatçısı hasbihal kadar zenginleştirirmiş. Hep söylenir. Uluslararası ilişkilerde katıksız duygusal dostluklarda düşmanlıklar da yoktur diye. Doğrudur. Çünkü uluslararası ilişkilerde sadece ulusal çıkarlar vardır. Milliyetçilik de Türk'ün hakkını gavura yedirmemektir sadece. Uğur Mumcu Trabzon'dan Giresun'a, 21 Haziran 1975, Cumhuriyet Gazetesi. Bu çerçevede sömürenleri eleştirmek, onlara kızmak, hatta onlara düşman olmak, insani duygu ve insani mantık açısından elbette son derece doğaldır. Size zarar verene, size kötülük yapana elbette kızar, elbette düşman olursunuz. Ama karşı taraf açısından da sömürmek doğal ve kaçınılmazdır. O da kendi ülkesinin çıkarını korumaktadır. Bu da reel politiktir. Benim çıkarım, ülkemin çıkarı neyi gerektiriyorsa gücümün yettiği kadar onu yaparım. Üniversite sıralarında Profesör Türkkaya Ataöv'den dinlemiştik. Salvador Allende'nin öldürülmesiyle sonuçlanan 1973 Şili darbesinden sonra darbeyi açık açık desteklemiş olan ABD'nin o zamanki Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'a sormuş gazeteciler. Bağımsız ve egemen bir ülkenin meşru biçimde, yani demokratik yollarla, yani seçimle iktidara gelmiş yönetimini silah yoluyla devirdiniz. En azından devrilmesine ön ayak oldunuz, kotardınız, desteklediniz. Bunu her şey bir yana etik buluyor musunuz? Ukala Kissinger'ın yanıtı kendi açısından son derece saygıdeğer. Benim açımdan önemli olan ülkemin çıkarlarıdır. Kendi halkımın bu anlamda beni takdir etmesidir. Başkalarının beni ayıplamasının, kınamasının önemi yok. Aynı Kissinger, International Herald Tribune gazetesinde 4 Şubat 1985 yayınlanan İran-Irak Savaşı üzerine bir yazısında da aynı fütursuz dürüstlüğü sergilemekten kaçınmıyor. Bizim amacımız İran'la İran birbirini yorması, kolunu kanadını kırması, birbirlerinde bizim politikalarımıza itiraz edecek güç bırakmamalarıdır. Yoksa bu iki ülkenin birini tamamen yok etmek bizim çıkarlarımıza aykırıdır. 1973'ten bu yana sadece 27 yıl geçmiş. Bu kadar kısa bir süre içerisinde Amerika, ABD, onun politikaları, çıkarları değişti mi ki? Niçin değişmiş olsun ki? Evet, bugün artık çıkarlarını darbeleri oluşturup, kotarıp, destekleyerek değil, sözüm ona onlara karşı çıkarak sağlıyor. Ama çıkarlar yine aynı. Durum yine benim aleyhime. Yine ben sömürülüyorum. ABD çıkarına uygun olunca bizim çocukların darbesini el ovuşturarak destekliyor. Çıkarına uygun olmayınca zaten darbe bile yapılamıyor. Tek eksik düşman çizmesi. Silaha gerek yok. Bol miktarda işbirlikçi yeter. En önemlisi ise Türkiye'nin bugün sözcüklerin tam anlamıyla bir kurtuluş savaşı atmosferinde olması. Görünürde tek eksik Yunan ya da başka düşman çizmelerinin varlığıdır. Görünürdedir. Çünkü Türkiye, Irak, Grenada, Vietnam, Panama, Nikaragua değildir. Türkiye'ye Amerikan ordularına savaş amacıyla değil, yığmak, göndermek bile yürek ister. Tarih bunun kanıtıdır. Ama ne yazık ki Türkiye'ye sömürmek için ordular göndermeye zaten gerek kalmamıştır. Jusmatlar, Aitler, İncirlikler, Pirinçlikler, Sinoplar bir yana yeterince ve çok güçlü yerli işbirlikçileri, Amerika'nın filleri vardır. Her yerde hazır ve nazır. Devletin tepesinden sermayeye, ordunun içinden basına, çetelerinden, mafyalarından, İslamistlerine kadar. Bayar'ın, Menderes'in, Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın, Ecevit'in, Yılmaz'ın, Bahçeli'nin, Çiller'in, Erbakan'ın yönettiği bir Türkiye'ye ayrıca ordu göndermeye, Irak gibi bombalatmaya, yani bir de halkı uyandırmaya, ona tarihi hatırlatmaya ne gerek var? Üstelik masrafsız, bedelsiz, kansız. Yani Amerikan askeri ölmesin anlamında. Yoksa aydınların katledilmesinde, deyim yerindeyse son 30-40 yıl içerisinde Türk toplumunun başının koparılmasında, beyninin parçalanmasında ABD için hiçbir sakınca yoktur. Hatta fevkalade fayda vardır. Yeter ki Amerikan kanı dökülmesin. Yeter ki General Motors'un, General Electric'in dolarlarına halel gelmesin. Hatta bu anlamda Amerikan halkının çeltikleri bile hiç önemli değildir. Bu uğurda gerekirse ABD'nin Cumhurbaşkanı Kennedy bile öldürülebilir. Kirli Gerçekler adlı kitabında Kennedy cinayetinin bir devlet işi, bir iç hesap görme olduğunu son derece çarpıcı bir şekilde anlatan Michael Parenti, Amerikalı bir siyaset bilimi profesörüdür. Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nden Amerika'ya göre haydi solda sayılabilecek görüşlerinden dolayı 1970'te atıldıktan sonra bir daha Amerikan üniversitelerinde iş bulamamıştır. Kitap yazarak, konferanslar vererek geçimini sağlamaktadır. Gülay Göktürk'ü anımsamamak olanaksız. Kennedy'nin başına gelenleri ve Parenti'nin yukarıda tanımladığı Amerika'yı bir yana bırakalım. Evet, Parenti'nin düşüncelerini yazması yasaklanmamış. Amerikan sistemi Parenti'yi hapsetmemiş. Öyleyse Amerikan demokrasisine de halel gelmemiştir dememiz gerekiyor. Göktürk'ün mantığına göre arabasına bomba konup parçalanmadığına dua etsin diyebiliriz. Ulusal çıkar, hayır diyebilmek ve bedel ödemek. Burada kahrolsun Amerika mantığında değiliz. Bizim dilememizle Amerika kahrolmaz. Ayrıca yine reel politik açısından kendi çıkarlarını koruduğunu, bunları yapmazsa boğulacağını da biliyoruz. Bunları yapmayan Amerikan yönetiminin kendi halkı açısından hain sayılmasını da anlıyoruz. Bir takım şirket çıkarları uğruna kendi halkına, kendi devlet başkanına bile acıması olmayan bir sistemin başkalarına sevgiyle yaklaşması düşünülemez. Bunu da anlıyoruz. Önemli olan bunlara karşılık bizim ne yaptığımızdır. Yani herhalde yazık adamlara ya. Bizi sömürmezlerse mahvolacaklar. Bırakalım da biraz sömürüp ayakta kalsın zavallılar diyecek değiliz. Bizim için de bir takım çıkarlar, bunun karşılığında bir takım ihanetler söz konusudur, olmalıdır. Söylemek istediğimiz şu, Amerika Türkiye'yi hiçbir şeyi silah zoruyla kabul ettirmemiştir. Ettirmez. O kadar aklı vardır çünkü. Bunun yerine ve bu nedenle içeriden bir takım unsurlarla yapar yapacağını. Örneğin tahkim yasasının kabulü için siyasi diplomatik baskı uygulamıştır, uygulayacaktır. Büyükelçiliğini harekete geçirecek, bakanlarını buraya gönderecek, kısaca elinden ne geliyorsa yapacaktır. Ama bütün bunlara rağmen biz kusura bakma Sayın Amerika, biz bu işte yokuz. Bunu yaparsak bizi seçenlerin yüzüne bakamayız, bize hain derler desek, yani deme konumundakiler dese ne olurdu? Parenti'nin vurguladığı gibi Amerika'ya rest çeken politikacı suikaste uğrayabilirdi. Ama bu ülkede onlarca, yüzlerce aydın da öldürüldü, saldırıya uğradı. Evet, insan yaşamı son derece değerlidir. Elbette kimseler ölmesin, öldürülmesin. Ama keşke politikacılar da yaşamlarını aydınların onda biri kadar tehlikeye atabilselerdi. Oysa bugünün başbakanı Ecevit, kendisine karşı düzenlenmek istenen suikastlerin bile üstüne gidememiştir. Belki bugünkü başbakanlığını da buna borçludur. Belki bu, gecikmiş de olsa bir ödüldür. Ama bugün Ecevit'e kimlik reddi teşhisi konuyor da tevekkeli değil. Öyle her önüne gelen de Atatürk olamıyor. Amerika ya da başkası sizin istediklerinizi vermeyebilir. Ama o da sizden istediklerini zorla almaz, alamaz. Yeter ki siz sağlam durun. Bir ya da birkaç politikacının, aydının yaşamı, ülke çıkarları yanında zorla alma sayılmaz. Ölenler ölür. Ama Amerika'da istediğini alamamış olursa, ölenlerin acısına katlanmak da kolay olurdu. Ama biz hem sürekli aydın, beyin ve kan kaybediyoruz, hem de ulusal çıkarlarımız, ulusal onurumuz ayaklar altında. Emperyalizm pragmatiktir, bükemediği bileği öper. Tarihi ve başka kimi gerçekleri bilenlerin, Türkiye'nin ABD ile, Batı ile, AB ile ilişkilerinden ürkmelerini yadırgamamak gerek. Çünkü başta Amerika olmak üzere, Batı'nın emperyalist, sömürgeci geçmişinin, tarihi sabıkalarının bu ürkmede çok ciddi payı bulunduğu da bir tarihi, sosyolojik, psikolojik gerçektir. Ama Amerika'nın bir Pinochet olmadan Şili'de veya bizim çocuklar olmadan Türkiye'den Endonezya'ya kadar başka ülkelerde darbe yapması ya da başka halklar karıştırmasının mümkün olmadığı da bir başka gerçektir. Ülkelerin Atatürkleri de olabilir, Pinochetleri de. Amerika da buna göre davranır, davranmak zorundadır. Bill Clinton, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasında "Burada toplanmamızı Atatürk'e borçluyuz." O, bağımsızlık savaşını kazanmamış, Ankara'yı başkent yapmamış olsaydı toplanamazdık dedi. Bunu sevinçle mi söyledi yoksa kahırla mı söyledi belli değil. Ama ABD olarak Türkiye'deki büyükelçiliklerini Ankara'nın başkent oluşundan, Cumhuriyet'in ilanından yani 1923'ten çok sonra 30'ların başlarında İstanbul'dan Ankara'ya istemeye istemeye taşıdıklarını, son dakikaya kadar Cumhuriyet'in başarısız olup yıkılmasını beklediklerini, Atatürk'ün kürsüsünde herhalde söylemeyecekti, söyleyemeyecekti. Bükemediği bileği öpmek, Amerikalılar, Clintonlar için de kuraldır. Karşısında Atatürk varsa elini öper. Pinochetler varsa kullanır. Ha bu arada belki Atatürk'e bir de suikast düzenlenebilirdi. Olsun, hem elini öpmüşlerdir hem de öldürememişlerdir işte. Akşama içecek çorbamız var. Yani kabahat onlarda değil. Türkiye 60'ların, 50'lerin bir garip Afrika ülkesi değildir. O tarihlerde bile değildi. O Afrika ülkeleri bile o kadar acınası durumda değildi. Bir Cezayir 1,5 milyon can pahasına da olsa bağımsızlığını söke söke kazanmayı bilmişti. Ama 1938'den 50'ye kadarki kısacık sürede milyonlarca dolarlık döviz rezervinizi har vurup harman savurmanızı, Marshall yardımı alacağız diye yeni yeni palazlanmakta olan sanayinizi kendi ellerinizle yok etmenizi zorla mı kabul ettirdiler size? E siz böyle ele güne muhtaç olup el avuç açarsanız elbette hem istediğiniz kadarını bir türlü alamazsınız hem de aldığınızın bedelini fazlasıyla öder, iyice batağa batarsınız. İşte tam bağımsızlık, devletçilik, kendi kaynaklarıyla yetinmeyi öğrenmek bu nedenle son derece önemli. Yoksa kimse ABD ile ilişkiye de, AB üyeliğine de ve benzeri durduk yerde karşı çıkmıyor. Mustafa Kemal Atatürk dahil. Daha kimsenin aklında yokken bir ortak pazar düşüncesini ilk ortaya atanın, hem de 1930'larda Atatürk olduğunu Atilla İlhan belgeleriyle yazdı. 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde açık açık yabancı sermayeyi ülkeye davet eden Atatürk, bu görüşünü durduk yerde değiştirmemiştir, değiştirmez. Ama kongredeki konuşmasında bile bu davetin koşullarını yine aynı açıklıkla bizim koşullarımıza uygun saptamasıyla özellikle vurgulamıştır. Bu düşünceyi Başbakan İnönü son derece veciz biçimde şöyle açıklar. Yabancı sermayeye gerekçesiz niçin karşı olalım? Ama adamlar akşama yiyecek ekmeğimiz yokmuş gibi davranıyorlar. Adını sosyalizm mi, devletçilik mi, milliyetçilik mi, kemalizm mi ne koyarsanız koyun, söylenmek istenen sadece budur. Ve asla dangalakça filan değildir. Turgut Özal, ABD'ye karşılıklı ticari ilişkilerdeki dengesizliğe işaret edip, siz de bizden, bizim sizden aldığımız kadarını alın, örneğin tekstil kotasını kaldırın veya yumuşatın demişti. Bush, ABD tekstil sanayini korumak adına haklı olarak bunu reddetti. Buna karşılık, parantez içinde tekrar pahasına değinmek gerek, Bush, Özal'a Türkiye'de Amerikan filmlerinin, parantez içinde, evet bu, sinema endüstrilerini bile devlet başkanı düzeyinde koruyorlar demektir, Türk sinemalarında en az %75 oranında gösterilmesinin sağlanmasını isteyince, Özal döner dönmez bu isteği bir yasayla sağlayıverdi. Niye? Örneğin UPF'den 100 milyon dolar gelecek diye. Kendi düşen ağlamaz, gözü bile çıkar. Yineleyelim. Tam bağımsızlık, ülke çıkarlarının korunması budur ve bu nedenle bunlar çok önemlidir. Ama siz bütün bu gerçekleri tartışmaya değil, düşünmeye bile yanaşmadan dangalaklık diyerek mahkum ederseniz, Öcalan'a, PKK'ya bile gerek yok. Bu toplum bölünür, nitekim bölünmüştür. Amerika'nın ordular göndermesine bu nedenle gerek kalmaz. Zaten onun da öyle bir niyeti yoktur. Kaldı ki Amerika'yı UPF'ye ikna etmek de tamamen imkansız değildir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının savunmalarını açıp okuyunuz. ABD 50'li yıllarda Türkiye'ye sırf kendi çıkarları için kredi vermiştir. Parantez içinde, üstelik yine bugünkü gibi son derece komik rakamlar. Buna rağmen bu krediyi ancak yine benden mal satın almak üzere kullanabilirsiniz ve asla benden satın aldığınız malı kendi ülkenizde üretecek sanayi kurmak üzere kullanamazsınız diye ilave şartlar da koşmuştur. Anlaşma Türk yetkililer tarafından hiçbir zorlama olmaksızın imzalanmıştır. İmzalanmasaydı o kredi gelmeyecek miydi? Ne münasebet. Vermeselerdi ne kaybederdik sorusunu bir yana, bizim onlara ihtiyacımız olduğu kadar onların da bize ihtiyacı var. Aç ve büyük bir pazarı niye ellerinden kaçırsınlar? Kaçıracak olsalardı Amerikan yönetimleri ilk zılgatı yine çok uluslu Amerikan şirketlerinden yerdi. Nitekim Amerika'da değil ama İtalya'da Öcalan'ın yakalanması sırasında aynı şey cereyan etmiştir. Türkiye'den yükselen ekonomik ambargo tehditleri ve başlayan uygulama üzerine İtalyan hükümeti ilk tepkiyi yine İtalyan finans kapitalinden, sanayicisinden, Fiat'tan ve benzeri görmüştür. Yanlışa savunmak zordur. Dolayısıyla Kemalizmi, Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet'e yönelik eleştiriler anlamsızdır, acıtıcıdır. Ama öyle mekandan münezzeh görüşler de değildir. Atatürk bugün bu görüşlerin ve gerçeklerin en belirgin, en somut simgesidir. Bunları savunan milyonlar vardır. Hepsiyle uğraşmaktansa bir tek Atatürk'le uğraşmak çok daha kolaydır. Çünkü nasıl olsa o artık aramızda değil. Kendisini yaptıklarını savunacak konumda değil. Ama kanlı canlı savunucuları karşılarına dikilince yaşadıkları tedirginliği de hep birlikte gördük. Yani söylemek istedikleri yanında ya da karşısında oldukları şudur. Tam bağımsızlığa, ülke çıkarlarının tıpkı Amerika'nın, tıpkı İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın yaptığı gibi korunmasına karşıdırlar. Türkiye'nin siyasetini ABD'ye, ekonomisini UPF'ye teslim edecek bir zavallı güvensizlik içindedirler. Kendi kendimize yetebileceğimizi asla düşünmemektedirler. Ama bunları söyleyemeyince son derece yetersiz, anlamsız, mantıksız bir biçimde Atatürk'ün demokratlığına, Cumhuriyet'in insan haklarına saldırmakta, yani belden aşağı vurmaktadırlar. Gücü yetseydi, son Osmanlı yönetimi de kazansaydı, Şeyh Said de Atatürk'ü asmaz mıydı diye düşünmeden, Türk basınına Ankara'da Genelkurmay karşısında esas duruşta diyen Kürtçü gazeteciler de BKA'daki, şimdi İmralı'daki Genelkurmay karşısında esas duruşta değil mi diye sormadan, Öcalan kendi örgütü içinde demokrat mıdır, demokrat olabilir mi? PKK yanlısı gazetelerde Öcalan'ı eleştiren yazı yayınlanabilir mi diye düşünmeden, Türk basınını Ankara'daki Genelkurmay karşısında esas duruşta diye eleştiren Kürtçü gazeteler de önce BKA'daki, şimdi İmralı'daki Genelkurmay karşısında esas duruşta değil mi diye sormadan, Amerikan İnsan Hakları Beyannamesi neden Güney Eyaletleri Birliği'ye katılmadan yayınlanmamıştır da, ünlü Kuzey-Güney Savaşı sayesinde Güney'in muhalefeti kanla durdurulunca yayınlanmıştır diye hiç sormadan. Atatürk'ü anlamak. Atatürk'ü ve onun düşüncelerini, uygulamalarını savunanlar içinse artık farklı bir durum söz konusudur. Gerçi bunda son dönemdeki akılsız, salakça, art niyetli saldırıların da doğrusu memnuniyet verici bir payı olmuştur kuşkusuz. Bu anlamda sağ olsunlar diyebiliriz. Ama artık salt, kuru, duygusal bir kişi sevgisi değildir söz konusu olan. Atatürk'ün yaptıklarının, düşüncelerinin anlamı kavranmıştır, öğrenilmiştir. Çok büyük çoğunluğuyla ücretli, emeğiyle kazanan veya orta sınıf olan bir kitle, üretmeden kazanmanın herkes için her zaman mümkün olmadığını, herkesin mafya tetikçisi, üyesi, babası olamayacağını, her memurun Özal'ın kastettiği anlamda iş bitirici olamayacağını, onun kastettiği anlam ve biçimde herkesin sevilen zengin olmasının hem vicdanen hem fiilen imkansız olduğunu, çünkü paylaşılabilecek pastanın son derece küçük olduğunu, su başlarındaki devlerin de aralarına yeni devler almamak konusunda son derece teyakkuz halinde olduğunu, bu yüzden mafya içi çatışmalara tanık olduğumuzu, bütün bu nedenlerle zenginleri değil yoksulları seven, kendisini okulun, hastanenin kapısına yapayalnız bırakıverip, özel hastaneye, özel okula zorlamayan, kendisinden aldığı vergileri özel sektöre peşkeş çekmek yerine o özellerin de yararlanabileceği okuluna, hastanesine harcayarak, bunun için ona buna kendi adına el avuç açıp bir de itibarını, onurunu iki paralık etmeyecek bir devlete ihtiyacı olduğunu anlamışsa bundan rahatsızlık duymak niye? Bu insanlar Refah Partisi Fazilet Partisi'ne oy verdiklerinde halk milli irade oluyor da niye Atatürk'ün görüşlerini savununca dangalak oluyorlar? Değiller. Onlar artık kişilerden çok bir takım değerleri, ilkeleri, hatta artık kendilerini savunmaktadırlar. Kendi deyimiyle naçiz vücudu bir gün elbet toprak olacak olan birey, Atatürk'ün savunulmaya pek de ihtiyacı yok. Nitekim onun bu sözlerinin devamı da bir değeri, bir anlayışı dile getirir. Ama Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Bu değerleri, ilkeleri ortaya atanın kim olduğu artık o kadar önemli değildir. Atatürk simgesi bu değerler, bu ilkeler adına savunulmaktadır. Bugün yaşasaydı Atatürk şöyle yapardı, böyle olurdu. Refah Partisi'ne katılırdı diyenler bu anlamda son derece zavallı bir noktadadırlar. Çünkü bir kere artık aramızda olmayan insanlar için konuşmak bu kadar haddimize, bu kadar yetkimizdeyse birisi de çıkıp Muhammed Mustafa da yaşasaydı sosyalist olurdu diyebilir. Ve söyleyeceğiniz hiçbir şey olamaz. Kaldı ki eğer Atatürk yaşasaydı tam bağımsızlıktan vazgeçecek idiyse o da özelleştirmeci, tahkimci, zenginsever, özalist, iş bitirici olacak idiyse Cavit Çağlar'la aile fotoğrafı çektirecek, Korkmaz Yiğit'e devlet kaynaklarından bank aldırtacak idiyse kusura bakmasın. Onun da yeri Göktürklerin, Altanların, Buminlerin, Belgelerin ve benzeri sıkıntılı, rahatsız, tedirgin, huysuz yanı olurdu. Deprem camileri niye yıktı? Eğer fanatik demokratlıkta ısrarlıysanız bu savunmayı da kendi deyiminizle isteseniz de istemeseniz de çatlasanız da patlasanız da dangalaklık filan diye dangalaklıklar etmeden saygıyla dinlemek, üzerine düşünmek zorundasınız. Bunu yaparsanız artık fanatik demokratlıktan adam gibi demokratlığa da zaten terfi etmişsiniz demektir. Bu da sizin için cilalı taş devrinden demir çağına geçecek kadar önemli bir gelişmedir. Burada son depremlerin anımsattığı konuyla ilgili ama kimsenin değinmediğini sandığımız bir nokta var. Depremleri Allah'ın takdiri olarak değerlendiren İslamist çevreler, merkez üssünün donanma komutanlığı olmasını da 28 Şubat'la, türban yasağıyla, İmam Hatip okullarının kapanmasıyla ilişkilendirdiler. Yani Allah da 28 Şubat kararlarına, İmam Hatiplerin kapatılmasına, türban yasağına kızmış. Peki bu muhteremler yıkılmış, kubbesi tencere kapağı gibi yere kapanmış camileri nasıl açıklıyor? Tabii açıklamıyor. Onlar açıklamıyor ama başkaları da hiç değinmiyor. Ama İslamistlerin yorumuna uyarsak, birisi de çıkıp demek Allah camilerde de bir şeylere kızmış, demek camilerde bir takım işler dönüyormuş diyebilir. Ona bakacak olursanız 1939 Erzincan depreminde bir tek Genelev'in ayakta kaldığı söylenir. Eğer bu işi Allah yapmışsa donanma komutanlığıyla camiyi, konutla içkili lokantayı, okulla barı ayırmadığına göre tek şeye kızmış olabilir. Kapkaççı, iğrenç müteahhit düzenine. Yoksa Allah herhalde Kemalist değil. Müdafaa-i Hukuk sayı 19 Mart 2000 Antalya 12. ayrımın sonu sayfa 137.